Gökyüzünün süsleri kuşlar.
Arkadaşlar. Neredeyse öğlen olmuş. Ben uyuyakalmışım bu sabah. Bugün gökyüzünde ne kadar da çok kuş var böyle.
Hepiniz kuşların havada nasıl uçtuğunu merak etmişsinizdir. Tarih boyunca pek çok insan da bunu merak etti. Bazıları uzun yıllar boyunca uçabilmenin yollarını aradılar. Ama bu amaçlarına ancak çağımızda ulaşabildiler.
Ama biz kuşlar bu işin ustasıyız.
Gelin şimdi bazı kuşların nasıl uçtuğunu inceleyelim. Arkadaşlar, en sık karşılaştığınız kuşlar belki de güvercinlerdir. Bazılarınız güvercinlere yem bile vermişsinizdir. Güvercin havalanmak için önce yukarı doğru sıçrar. Yerden ayrıldığı anda kanatlarını kaldırır ve havayı bütün gücüyle aşağı doğru iter. Tüm kuvvetiyle aynı hareketi bir kez daha yapar. Sonra hafifçe öne yatar. Artık havada ilerleyebileceği kadar yükselmiştir.
Güvercinden büyük kuşlar bunu yapabilir mi?
Hayır. Örneğin albatros gibi büyük bir kuş bu hareketi yapamaz. Ancak o da daha değişik bir yöntem kullanır. Uzun bir pistte hızlanarak havalanır. Uçaklar da albatrostan öğrendikleri bu yöntemi kullanırlar. Kuşların çoğu için uçmanın en yorucu kısmı havalanma anıdır. Bundan sonra kuş havada rahatlıkla süzülebilir. Peki kuşlar nasıl oluyor da havada böyle hiç düşmeden süzülebiliyor? Kanatlarındaki kusursuz tasarım sayesinde. Bu tasarım hava akımlarından en iyi şekilde yararlanabilecek yapıdadır. Bazı kuşlarsa kanatlarının altında bulunması gereken hava akımını kendileri oluşturur. Bunun için kanat çırparlar. Bakın, bu kuş sanki havada kürek çekiyor. Kanadını yukarı doğru kaldırırken yarısını içeri doğru çekiyor. Aşağı doğru indirirken kanadını tam açıyor. Tüyler her harekette birbirlerinin içine girer. Böylece kanat her an şekil değiştirebildiği halde kanadın alt kısmı düzgün kalmaya devam eder. Allah her kuşun vücudunda ihtiyaçları doğrultusunda en mükemmel uçuş sistemini yaratmıştır. Bazı kuşlar aylarca uçar havada yer, içer ve uyurlar.
Biz kuşlar böyle güzel güzel uçarız. Ama hep havada kalmayacağız tabii ki. Mutlaka her uçuşun bir inişi olacak, öyle değil mi ama? Acaba biz bunu nasıl yapıyoruz? Dikkatle izleyin.
Havalanabilmek kadar güvenli bir şekilde iniş yapabilmek de çok önemlidir. Kuşlar bu işte ustadır. Kanatlarını bu kez fren yapmak için kullanırlar. Puffin isimli bu kuş, yükselen hava akımları sayesinde havada asılı durabilir. Ve bu yeteneğini inişte de kullanır. Bir anlık dikkatsizlik tatsız sonuçlara yol açabilir. En büyük kanatlı kuşlardan biri olan kuğular, ayaklarını fren gibi kullanarak suyun üzerine iniş yaparlar.
Bizim için uçmak çok kolay. İnsanların ise uçabilmek için uçak yapmaları gerekiyor. Bu da çok zor bir iştir. Bir uçak yapmak için bir sürü mühendis çalışır, karmaşık hesaplar yaparlar, aylarca uğraşırlar.
Buna rağmen hiçbir uçağın uçuş kontrol ve teknolojisi kuşlarla yarışamaz. Örneğin insanların yaptığı hiçbir uçuş gösterisi bu akrobatik hareketlerle karşılaştırılamaz. Peki kuşların vücutlarındaki kusursuz tasarım kime aittir? Her uçağın tasarımının arkasında yüzlerce bilim adamı ve mühendis varken kuşların çok daha mükemmel olan vücut yapıları ve yetenekleri kimin eseridir? Bu eserin sahibi elbette kuşun kendisi olamaz. Bir kuş, şuursuz bir civciv olarak doğar ve kendisi için o daha yumurtadayken var edilmiş kanatları kullanır. İstese de kendisine farklı bir kanat yapamaz. Zaten ihtiyacı olan en uygun kanatlar kendisine verilmiştir. Kuşkusuz kuşların vücudundaki tüm bu kusursuz tasarım, onları var etmiş olan üstün yaratıcının eseridir. İşte bu, Allah'ın muhteşem yaratma sanatıdır. Kuşları ve tüm canlıları yaratan Yüce Allah'tır. Kuşların havada bu kadar mükemmel uçabilmesi de Allah'ın dilemesiyledir. Bu gerçek, Allah'ın biz insanlar için yol gösterici olarak indirdiği kutsal kitabımız Kur'an'da şöyle bildirilir. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir. Bunları biliyor musunuz? Penguenler bir kuş cinsidir. Ama kısa kanatları havada değil, suyun içinde ilerlemelerini sağlar. Bu sevimli canlılar suyun içinde çok hızlıdırlar. Eğer penguenlerle insanlar arasında bir yüzme yarışması yapılsaydı, kaybedenler insanlar olurdu. Çünkü penguenler bir olimpiyat şampiyonundan 3 kat daha hızlı yüzerler. Üstelik bunu yaparken çok az enerji harcarlar. Bunun sebebi Allah'ın penguenlerin vücutlarını suda hızlı yüzmelerini sağlayacak şekilde yaratmış olmasıdır. Suyun içinde adeta bir sürat motoru gibi hareket eden penguenler, karada yaşayan canlılar içinde gerçek yüzme şampiyonlarıdır. Çalışkan karıncalar. Arkadaşlar, siz hiç tek başına dolaşan bir karınca gördünüz mü? Mutlaka biraz ötesinde bir ya da birkaç karınca daha vardır. Bu karıncaları takip ederseniz karşınıza bir sürü karınca çıkar.
Siz bunları izlemeye devam edin, ben birazdan geleceğim. Bay bay.
Bu küçük canlılar yüz binlerce, bazen de milyonlarca bireyden oluşan kocaman bir aile halinde yaşarlar. Bu aileye koloni denir. Kolonide büyük bir dayanışma, işbirliği, fedakarlık ve paylaşma vardır. Bir su damlası bile paylaşılır. Toplanılan yiyecekler de paylaşılmak üzere yuvada biriktirilir.
Evet, işte geldim. Az önce Amazon ormanlarında dolaşıyordum. Tarım yapan karıncalara rastladım. Bu canlılar besinlerini kendileri yetiştiriyorlar. Hadi gelin, şimdi o ormana gidelim ve bu küçük canlıların nasıl tarım yaptıklarını hep beraber izleyelim arkadaşlar. Hadi.
İşte bu minik canlılar, yaprak kesen işçi karıncalar. Bu karıncalar gece gündüz hiç durmadan ormandaki ağaçların ve bitkilerin yapraklarını keserler. Daha sonra da bu yaprak parçalarını birer yelken gibi tutarak yuvalarına taşırlar.
Yaprak taşımak zor bir iştir. Ama bu küçük işçiler sizin tahmin edebileceğinizden çok daha güçlüdür.
Karıncaların yaptığı iş, bir insanın sırtında 250 kilo yük olduğu halde 1 kilometreyi 2,5 dakikada koşmasına benzer. Böyle zor bir işi hiçbir insan başaramaz. Peki, karıncalar kestikleri bu yaprakları yiyecekler mi dersiniz? Hayır, karıncalar ağaçlardan kestikleri bu yaprakları yemezler. Onlar yalnızca özel bir mantar türüyle beslenirler.
Öyleyse karıncalar yiyemedikleri bu yapraklarla ne yapıyorlar? Hep birlikte izleyelim.
Karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanırlar. Nasıl mı? Bu ham madde sayesinde mantar yetiştirirler. Karıncalar bu amaçla yuvanın içine yüzlerce mantar çiftliği kurarlar. İşçiler kestikleri yaprakları mantar çiftliklerinde görev yapan diğer karıncalara teslim ederler. Yaprakları teslim alan karıncalar ilk önce yaprakları temizler. Daha sonra hep birlikte temizlenen yaprakları parçalarlar. Şimdi ise görev sırası en küçük karıncalardadır. Bu karıncalar 2 milimetre boyunda, yani bir kum tanesi büyüklüğündedir. Yaprak parçalarını iyice çiğneyerek lapa haline getirirler ve mantar üretim tarlasının zeminine yayarlar. Sonra bu lapanın üzerine mantar mayalarlar.
Aa, o da ne? Bir gün içinde yaprakların yeşil rengi tamamen kaybolmuş.
Ertesi gün yaprak lapalarının üzeri büyüyen bembeyaz mantar tabakalarıyla örtülmüştür. Sonunda karıncaların yiyebilecekleri besin elde edilmiştir. Artık karıncalar mantarları toplamaya başlayabilirler. Mantar toplayan bu karıncalar öncelikle diğer arkadaşlarını düşünürler ve kestikleri mantarları işçi karıncalara taşırlar. İşte mantar toplayan bir karınca. Mantardan elde ettiği besleyici sıvıyı yuvanın bir başka yerinde görev yapan işçi karıncaya ikram ediyor. Bu yöntemle dışarıda çalışan yaprak kesicilerden yaprakları lapa haline getiren çiğneyicilere kadar bütün karıncalara ihtiyaçları olan besin verilir. Bütün mantarlar toplandıktan sonra geride yaprak artıkları kalır ve bunların temizlenmesi gerekir. İşçiler her parçayı teker teker taşıyarak üretim odasını tamamen temizlerler. Kolonide başka görevleri olanlar da vardır. Örneğin yuvanın savunması güçlü, cesur ve fedakar asker karıncalar tarafından yapılır.
Çok merak ettim arkadaşlar. Siz de duydunuz mu? Kim geliyor acaba? Asker karıncalar bu sesi duymuş olmalı. Ne yapacaklar acaba?
İnanmayacaksınız ama asker karıncalar yuvaya yaklaşan bir insanın ayakkabılarını ve çoraplarını bile ısırırlar. Eğer kıskaçlarıyla bir şeyi yakalarlarsa bir daha asla bırakmazlar. Vücutlarının diğer bölümleri zarar görse bile kıskaçlarını açmazlar ve kendi yaşamlarını kolonileri uğruna feda ederler. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir. Karıncalar mükemmel şekilde bir düzen kurarlar. Ancak yine de kendi aralarında bir görev dağılımı yoktur ve hiçbir karınca koloninin düzenini kontrol etmemektedir. Buna rağmen her karınca mucizevi bir şekilde hangi işi yapması gerektiğini bilir. Görev dağılımı karıncalar dünyaya gelmeden yapılmıştır ve karıncalar görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Karıncalara tüm bu işleri yaptıran, bu canlıların ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde Allah bu gerçeği bize şöyle haber verir. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ındır. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Bunları biliyor musunuz? Okaliptüs ağacı denilen bu ağacın dalında mışıl mışıl uyuyan bu sevimli canlı, Avustralya kıtasında yaşayan koaladır. Koalaların bu ağacın üzerinde yaşamalarının nedeni, onun yapraklarını yiyerek beslenmeleridir. Bu yapraklarda farklı kimyasal maddeler vardır. Bu maddeler, koala dışındaki bütün hayvanlar için zehirlidir. Ama Allah, koalayı bu bitkiden zarar görmeyecek bir yapıda yaratmıştır. Ve o da, okaliptüs yaprakları arasında mutlu bir yaşam sürer. Deve, uçsuz bucaksız çöllerin sembolü haline gelmiş bir canlıdır. Çölün kavurucu sıcağında devenin en büyük ihtiyacı sudur. Ancak çölde su bulmak çok zordur. Bu yüzden deve bir su kaynağı bulduğunda hemen bunu depolar. Bir seferde tam 130 litre su içebilir. Ayrıca uçsuz bucaksız kumda yiyecek bulmak da imkansız gibidir. Allah, açlığa dayanması için devenin vücudunda özel bir besin deposu yaratmıştır. Bu depo, devenin sırtındaki hörgücüdür. Hörgüç içinde 40 kiloya yakın yağ depolanır. Bu depo sayesinde deve günler boyunca hiç yemek yemeden yol alabilir. Devenin bu mükemmel sistemleri, Allah'ın canlıları ne kadar büyük bir bilgi ve akılla yarattığını gösteren sonsuz delillerden biridir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah bu gerçek üzerinde düşünmemizi ister ve şöyle buyurur. Bakmıyorlar mı o deveye? Nasıl yaratıldı? Allah bizden nasıl bir ahlak istiyor? Allah'ı sevmek ve ona şükretmek. Hepimiz biliyoruz ki bizi ve diğer canlıları Allah yaratmıştır. Dahası Allah, canlıların her ihtiyacını onlara verir. Onun sonsuz şefkati ve merhameti sayesinde dünya üzerinde mutlu ve rahat yaşıyoruz. Allah bizim ısınabilmemiz için güneşi yaratmıştır. beslenmemiz için çeşitli yiyecekleri var etmiştir. Örneğin sebzeler. Meyveler de Allah'ın nimetlerindendir. Allah diğer besinleri de var etmiştir. Allah içecek suyumuzun olması için yağmuru yaratmıştır. Su yaşamımız için çok önemlidir. Çünkü insan susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Suyun kolaylıkla içebileceğimiz bir tadı vardır. Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de içtiğimiz suyu bizim için özel olarak yarattığını şöyle bildirir. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Allah tatlı suyu bizim içmemiz için yaratmıştı. Denizlerin tuzlu suyuysa balıklar ve diğer deniz canlıları için uygundur. Allah bu canlıları da tuzlu suda yaşayabilecek organlar ve sistemlerle yaratmıştır. Allah, vücudumuzda da mikroplara karşı savaşan savunma sistemini yaratmıştır. Bu sistem olmasaydı, basit bir nezle mikrobu bile bizi öldürebilirdi. Allah, kalbimizi hiç durmadan çalışacak şekilde yaratmıştır. Kalbimiz sürekli kan pompalar. Kanın içindeki al yuvarlar nefes almamızı sağlar. Allah görebilmemiz için gözlerimizi, duyabilmemiz için kulaklarımızı, güzel kokuları koklamamız için burnumuzu ve yiyeceklerin lezzetini tadabilmemiz için dilimizi yaratmıştır. Bu saydıklarımız Allah'ın bize verdiği sayısız nimetlerden yalnızca birkaçıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Bize karşı çok şefkatli ve çok merhametli olan Allah, bir Kur'an ayetinde bizlere şöyle seslenmektedir. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Bize düşen görevse, tüm bunları veren Allah'ı çok sevmek ve tüm bunlar için O'na teşekkür etmek, yani O'na şükretmektir. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Sizi, annenizi, babanızı, bütün insanları ve canlıları besleyen, büyüten, koruyan Allah'tır. Hepimiz ona muhtacız ve ona şükretmeliyiz. Dürüst ve samimi olmak. Allah sonsuz güç sahibidir. Söylediğimiz her sözü duyar, her yaptığımızı görür. Hatta aklımızdan geçen düşünceleri de bilir. Bu nedenle bizim ondan herhangi bir şeyi gizlememiz mümkün değildir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. De ki, içinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Öyleyse Allah'a karşı her zaman dürüst ve içten olmamız gerekir. Ve O'nun bizden istediği şekilde yaşamamız gerekir. Allah, insanların alaycı, şımarık, yalancı veya kendini beğenmiş olmasını yasaklamıştır. Allah'ın beğendiği ahlak özellikleri ise dürüst, yumuşak huylu, alçak gönüllü, yardımsever, merhametli, doğru sözlü ve adaletli olmaktır. Biz de tüm hayatımız boyunca Allah'ın beğendiği bu güzel ahlak özelliklerini yaşamalıyız. Yani Allah'ın bize öğrettiği şekilde düşünmeli ve davranmalıyız. Allah, kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle seslenir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur.